Ayrım 5, Koryanel, Wolfgang Schorlau, sayfa 48. 4 Aralık'ta Andreas Strasse'deki Stasi binasının önünde gösteri yapmışlardı. Dipnot, Stasi, Staatssicherheit, Devlet Güvenlik Bakanlığı. O gün o korkutucu binanın önünde sol elinde bir mumla nasıl durduğu canlandı gözünde. Sağ eliyle de mumun alevini rüzgardan koruyordu. Bir an Arthur'u gördüğünü zannetmişti. Bütün ışıkları yanan binanın pencerelerinden birinde beliren Arthur, perdeyi aralayıp aşağıya göstericilere bakmıştı. Belki Arthur'du, belki de yanılmıştı Marius. Stasi'nin önündeki gösteriye katılan cesur insanların sayısı artmıştı. Stasi'cilerin dosyaları imha etmesini önlemek istiyorlardı. Giderek büyüyen bir dalgaydı. Büyüyor, büyüyordu. Bundan sonra neler olacağını kimse bilmiyordu. Ama her şeyin eskisi gibi kalması mümkün değildi. Bazı şeyler değişecekti, belki de her şey. Marius Brauer, Erfurt Vatandaş Komitesi'nde çalışıyordu. Volkspolizei ile görüşüyorlardı. Dipnot: Volkspolizei, halk polisi, Demokratik Almanya Cumhuriyeti polis teşkilatı. Bize yardım edin. Tek isteğimiz Stasi'nin arşivini imha etmesini engellemek. Polisler yaşlı, tecrübeli, sıradan insanlar, onaylıyorlardı onları. Değişimi sokaklarda gösteri yapan gençler gibi onlar da hissediyorlardı. Bir hata yapmak istemiyorlardı. İşin sonunun nereye varacağını bilemiyorlardı. Marius şaşkınlıkla görüyordu ki tek istedikleri aslında huzurdu. Her halükarda polislerle konuşmak mümkündü ve yardım ettiler. Dosyalar imha edilmemeli. Brauer tekrar aşağıya sokağa baktı. Ağzında acı bir tat hissetti birden. Birkaç sene sonra başka bir gizli servisin, bu defa Stasi değil, Batı'nın bir gizli servisinin belgeler imha edeceği aklının ucundan geçmezdi o dönemde. Erfurt'ta önledik dosyaların imha edilmesini ama seneler sonra Köln'de evrak imha makinelerinin fazla çalışmaktan motorları ısındı. O zamanlar böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünebilir miydi? O zamanlar cesur ve ödlek, bir elinde titrek alevli bir mum, Stasi binasının önünde nöbet beklerken hayal edebilir miydi bunu? Bütün bu tecrübeler, komite, polisle pazarlıklar, kazanılan özgürlükler, tebaa olmaktan bir anda vatandaş olmaya geçiş ve bu değişimi diğer insanlarda, ama daha da önemlisi kendi kişiliğinde izlemek kanatlandırmış, güçlü ve özgür kılmıştı Marius'u. O günlere kadar hiç tanımadığı bir heyecan hissediyordu. Bir anda bir ışık yandı beyninde. Artık biliyordu hayatında ne yapmak istediğini. Kazandıkları özgürlüğü savunacaktı. Bunun için elinden geleni yapmak istiyordu. Şimdi biliyordu ne istediğini. İki Almanya'nın birleşmesinin ardından başvuruda bulundu, polis olacaktı. Arthur aklından bile geçmedi bu süreçte. Hessen eyaleti polisinin çevik kuvvet birimlerinde eğitim gördü. Vatandaşlık bilgileri dersi. Herkes fikrini söylemekte serbesttir. Eleştiri yapanların başına bir şey gelmez. Harika. Sonra Erfurt'a geri dönüp eyalet polis örgütüne katıldı. Organize suç birimi. Yapacak çok iş vardı. Kolları sıvadı, daldı dosyalara. Gençti ve hayatının bir anlamı vardı artık. Arthur aklının köşesinden bile geçmiyordu. Özel görevli bir komisyon kurulacağını öğrenince hemen başvurusunu yaptı. Soko Rex, aşırı sağcıların politik sahikli suçlarını araştıracaktı. Marius Brauer kurulduğu andan itibaren komisyondaydı. Ama kimi zaman keşke olmasaydım diyordu. Çok fazla şey görmüştü. Sorgu odasında Bernhard denilen şu serçe beyinli vicdansız zorba oturmuştu karşısında mesela. Pavyon fedaisi olurdu bu heriften ancak. Kendisine emredilenleri yapan bir salaktı aslında. Yine aynı odada Mundlos oturmuştu karşısında. Akıllı ama son derece fanatikti. Konuşmak mümkün değildi onunla. Kurnuz Beyate oturmuştu karşısında sorgu odasında. Üçünün en akıllısı. O zaman daha üçlü yoktu ortalarda. Brauer genç ve işini seven bir polis olarak Thüringen'de çalışırken 160 kişilik bir neonazi çevresi vardı sadece. TKÜ'nün telekomünikasyon izleme bodrumunda oturup telefonlarını dinlemişti. Akşamlar geceler boyu Alexandra onu bırakmakla tehdit etmişti. Sonra bir anda bazı telefonların olağan dışı olduğunu fark etmişti. Alışılmadık derecede kısaydılar. Sadece bir buluşma yeri ve saatleri, şifreler, neonazi çevresinden olmayan şahıslarla. Uzun bir süre anlayamadı olan biteni, sonunda anladığında da Soko Rex dağıtılmıştı. O zamandan beri gözlem altındaydı. Şu sıralar ekonomik suçlarla ilgileniyordu ve yeni bir amiri vardı. Arthur, neredeyse tanıyamamıştı onu. Kuvvetlenmiş, yapılı bir adam olmuştu. Saçları alabroz kesilmişti. Çalışma masasının üzerinde küçük bir ABD bayrağı duruyordu ve yanında da bir resim. Arthur ve üç tip daha vardı resimde. Hepsi sırıtıyorlardı. New York, Times Square. Arthur bir FBI akademisinde okuyan Thüringenli ilk polisti. Önemli bir adam olmuştu ve amiri. Delirmek işten değildi. Marius Brower çalışma masasında oturmuş, sokaktan geçip giden arabaları seyrediyordu. Görüntü bulanıklaştı ve arabalar gri beyaz desenli sonsuz bir yılana dönüştüler. Batı arabaları diye düşündü bir kere daha. Çok fazla şey biliyordu ve bildiklerinin tehlikeli olduğunun farkındaydı. 8. İş. Dostlarından hiçbiri ağzını açmadı. Hepsi gözlerini masanın üzerinde kocaman ve aciz bir böcek gibi vızıldayarak dönen küçük siyah cep telefonuna dikmişti. ''Bakmayı düşünmüyor musun?'' diye sordu Martin Klein. Denkler ayağa kalktı, öne doğru eğilip telefonu masanın üzerinden aldı. Kendi ekseni etrafında dönüp kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açıp Wagner Strasse'ye çıktı. Bir kere daha telefonun küçük ekranına baktı. Bilinmeyen numara 2 yazıyordu ekranda. Yeşil tuşa bastı. Evet dedi.
Georg Denkler'le mi görüşüyorum?
Bir karıştırıcı tarafından adam akıllı değiştirilmişti ses. Evet buyurun.
Merhaba, gönderdiğim telefonu aldınız.
Evet tabii ki, o telefonla konuşuyorum ya zaten.
Herhalde para da elinize geçmiştir.
Denkler etrafına bakındı. Yakınlarda onu takip eden biri var mıydı? Hayır, kimse görünmüyordu. Wagner Strasse'de daha aşağılarda genç bir kadın, İskoçya menşeli antikalar ve çay takımları satan dükkanın önünde duruyordu. Ama Denkler'i takip etmiyordu. Aksine tamamen vitrini seyretmeye dalıp gitmiş gibi görünüyordu. Dedektif pencereden içeri barın tezgahında yoğunlaşmış müşterilere baktı. Etraftaki evlerin pencerelerinde de kimse yoktu. Bir gölge bile görülmüyordu.
Evet, parayı da aldım. Nedir benden istediğiniz?
Size bir araştırma işi vereceğim. Böyle söyleniyor değil mi?
Kim olduğunu bilmediği şahıs güldü. Karıştırıcı aygıt bile bu tiz kahkahadaki güvensizlik hissini gizleyememişti. Denkler fark etti bunu ve şaşırdı. Kanunsuz işler kabul etmem. Bir kere daha güldü ses, bu defa hiçbir şekilde güvensiz gelmiyordu kulağa.
Sizden kanunsuz bir şey istemeyeceğim.
Peki ne isteyeceksiniz?
İşiniz şu sorunun cevabını bulmak. Uwe Mundlos ve Uwe Bernhard'ı kim vurdu?
Şu iki Nazi teröristi mi? Kendilerini vurdular, bilmiyor musunuz bunu?
İşiniz şu sorunun cevabını bulmak. Uwe Mundlos ve Uwe Bernhard'ı kim vurdu?
Ama bunun hiçbir anlamı yok. Bu sorunun cevabını her gazetede okuyabilirsiniz.
Bir şey daha var. Bu cep telefonunu derhal yok edin. Ben size yeni bir tane göndereceğim.
Alo? Alo? Bağlantı kesilmişti. Denkler bir an bekledi, düşündü. Sonra Basta'ya geri döndü ve arkadaşlarının yanına oturdu.
Evet, ne istedi senden diye sordu Martin Klein.
Bir iş verdi bana diye cevap verdi Denkler. Eliyle cep telefonunu tartıyordu.
Haydi anlatsana, merakta bırakma bizi dedi Klein.
Mario dedektifin kadehini doldurdu. Denkler kadehi kaldırdı ama içmedi.
Tuhaf bir durum var. Bana verdiği iş şu sorunun cevabını bulmam. Uwe Mundlos ve Uwe Bernhard'ı kim vurdu?
Hepsi bir ağızdan konuşmaya başladılar. Mario, o iki orospu çocuğu kendini öldürdü. Bütün neonazilerin onları örnek alması gerekir.
Leo, bunun hiçbir anlamı yok. Bu sorunun cevabını herkes biliyor. İntihar ettiler.
Martin Klein hayal kırıklığı içindeydi.
Başka bir şey istemedi mi?
Denkler elini kaldırdı.
Her şey çok çelişkili. dinlemesi ya da nerede olduğunun tespiti çok zor olan bir kontörlü cep telefonu, özel bir araç yardımıyla teşhis edilemez hale getirilmiş bir ses, bir araba dolusu para ve sonra cevabını her gazetede bulmanın mümkün olduğu bir soru.
"Belki adam yurt dışında oturuyor ve Alman basınını takip etmiyor," dedi Leo.
"Anlaşılan intihar ettiklerine inanmıyor," dedi Martin Klein.
"Mario, belki de bir sponsor buldun. Bir yerde gizli bir hamin var ve seni paraya boğmak istiyor."
Denkler Mario'nun yaptığı bütün resimlerin hep aynı esrarengiz koleksiyoncu tarafından satın alındığını bilmesine rağmen inanmayan gözlerle güldü. Mario'nun bu hamisini şimdiye dek dostlarından hiçbiri görmemişti. Mario zaman zaman atölyesine çekilip birkaç haftalığına dostlarıyla ilişkisini kopardıktan sonra bir resimle çıkardı yeniden ortaya. Bu resim genellikle mavi, kırmızı ve sarının soyut bir orjisinden müteşekkil olurdu. Devasa bir tuvale yaptığı resim Mario'nun bütün enerjisini çekip alır kuruturdu. Neredeyse hiç uyumadan bolca kahve ve bir paket amfetamin tabletiyle geçirdiği böyle bir atölye döneminden sonra eli ayağı titrerdi Mario'nun. Zorlukla konuşur, ancak 3 gün kesintisiz uyuduktan sonra kendine gelirdi. Kısa bir süre sonra tablo atölyeden yok olur ve neredeyse hep darda olan Mario bir anda cömert bir ev sahibine dönüşürdü. Bu yükseliş ve düşüşler arasında evinde yemek hazırlayıp misafir kabul ederek para kazanıyordu. Tek masalık restoranını sık sık ziyaret eden hatırı sayılır bir arkadaş topluluğu oluşmuştu zaman içerisinde. Mario'nun yemekleri o kadar güzeldi ki bu tek kişilik restoran Stuttgart'taki gurmeler ve sanatçılar arasında az sayıda insanın bildiği bir saklı cennet niteliği kazanmıştı.
"Ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu Leo.
"Bana verdiği işin ücretini neredeyse içip bitirdik zaten. Dolayısıyla bir araştırma yapacağım ve ardından raporumu yazacağım. Kolay ve iyi ödeme yapılan bir vaka olacak ve doğrusunu söylemem gerekirse bu tam da bu aralar ihtiyacım olan şeydi."
Kadehlerini kaldırdılar.
"Ve tehlikesiz," dedi Martin sessizce.
Denkler onun aklından geçenleri hemen anladı. Birkaç sene evvel Federal Polis Teşkilatı BKA 1980'deki Oktoberfest yani Ekim Festivali saldırısının soruşturma dosyalarını tekrar gözden geçirme işini Georg'a verdiğinde Martin Klein ona yardımcı olmuştu. Hadiseler dramatik bir şekilde tırmanmış, Martin ateş hattında kalmış ve sonunda hayati tehlike arz eden yaralarla hastaneye kaldırılmıştı.
"Daha çok bir masa başı işine benziyor," dedi Leo.
Eknot: bu konuda Münih komplosu Denkler'in 5. vakası Köln 2009, Türkçesi İletişim 2016, çeviren Hulki Demirel. Geriye bakış. 9. Köln, 10 Haziran 2004, Tufan Başer'in evi, Koypstrasse. Bir kere daha patladı Vasistas'ın camı Tufan'ın rüyasında, sonra bir daha, sonra bir üçüncü kez daha. Güçlü patlamalar pencereyi titretti, ahşap kıymık kıymık parçalandı, camlar kırıldı. Kendisi yerde yatıyordu. Frau Uzun üzerine eğilip onu omuzlarından tutup kuvvetle sarstı. "Uyan Tufan, hırsız var evde, hırsızlar!" Tufan uyandı ve karısının endişeli yüzünü gördü burnunun ucunda.
"Hırsız girmiş, uyan çabuk, kapıdalar!"
Evin kapısından sıkı bir çatırtı geldi. "Anne, anne, baba," oğlunun sesi. Fehmi yatak odasının kapısında duruyordu. Sağ elinin baş parmağını ağzına sokmuştu. Sol eliyle de sarılıp uyumaya bayıldığı yorganını sürüyordu ardı sıra. Brom! Ağır bir nesneyle vuruluyordu evin kapısına. Tufan hızla yataktan kalktı. Fehmi'ye koştu, oğlunu kucağına alıp annesine teslim etti. Sonra koridora çıktı, yatak odasının kapısını arkasından kapattı. Telefonu kaptı, yatak odasına geri dönüp karısına uzattı.
"Polisi ara, polis imdat, 110, çabuk ol."
Dışarıdan kapıya bir kere daha vuruldu ağır bir nesneyle. Tufan yatak odasından mutfağa geçti, etrafına bakındı. Mutfak tezgahındaki ekmek bıçağını kaptı ve tekrar koridora fırladı. Ne yapacaktı şimdi? Pijamaları içinde bir kitapçı, elinde bir ekmek bıçağı. Evin kapısı çatırtıyla açıldı. Tufan geriye doğru bir hamle yaparak yatak odasının kapısında durdu. Ekmek bıçağı hala elindeydi.
Bir sürü gölge belirdi, üzerine atıldılar. Polis diye bağırdıklarını duyuyordu. Fehmi ciyak ciyak bağırıyordu. Sanki etinden et koparıyorlardı. Tufan yere düştü. İki maskeli adam üstüne yüklenmişlerdi. Biri kolunu çevirmiş sırtına bastırıyordu. Bıçağı elinden bıraktı. Başka iki adam yatak odasına daldılar. Hayır diye haykırdı Tufan olanca gücüyle. Yerde yatarken adamların sırtında geceliği de karısını ve sevgili yorganı, artık elinde olmayan oğlunu yatak odasından nasıl çıkardıklarını gördü. Yasemin çığlık atıyor, Fehmi bağırıyordu. Tufan ayaklanmaya çalıştı ama dört yumruk sırtına bastırarak tekrar zemine yapıştırdı onu. Polis dediklerini duydu, polis! Ama inanmıyordu adamlara. 10 dakika sonra misafir odasındaki divanda oturuyorlardı. Tufan'ın üstünde hala pijamaları vardı. Yasemin bir sabahlık geçirmişti üzerine. Annesi Fehmi'yi kucağına almış, sızlanan oğluna usulca bir şeyler söyleyerek onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Elinde makineli tabanca olan bir polis karşılarına oturmuş, sanki birer caniymişler gibi gözlüyordu onları. Başka bir polis arama emrini gösterdi. Polisler gürültüyle mutfak dolaplarını açıyorlardı. Tufan içine un koydukları seramik kabın yere düşüp paramparça oluşunu duydu. Hışımla çatal bıçak çekmecesini çıkarttılar. Dolapta kaldırıp arkasına baktıkları tabakların şangırtısını, bulaşık makinesinin kapağını koparırcasına açtıklarında çıkan sesi dinledi. Yataklarındaki şilteyi kaldırdılar, gardıroplarının kapakları ve çekmeceleri yabancı bir takım adamlar tarafından açılıyor, içleri karıştırılıyordu. Perdelerim dedi Yasemin, kocasının eline sarıldı. Fehmi babacığım diye iyice sokuldu Tufan'a. Ailesini koruyamıyordu, kafasında herhangi bir başka düşünceye yer yoktu. Bu kaygı her noktasını doldurmuştu beyninin. Sadece bunu düşünebiliyordu. Sadece bu tek cümleyi hiç durmadan. Ailemi koruyamıyorum. Polisler güneş doğana kadar evin altını üstüne getirdiler. Sonra takım elbiseli bir adam karşılarındaki koltuğa geçip oturdu.
Her başar, Kürtlerle iş yapıyorsunuz.
Tabii ki dedi Tufan alçak bir sesle.
Eroin, uyuşturucu, silah.
Kitap dedi Tufan, ben kitap evi sahibiyim. Kürt komşularıma da kitap satarım.
Kürtlere haraç ödüyor musunuz? PKK ya da başka birilerine ödeme yapıyor musunuz?
Ödeme yapıyorum tabii, vergi hem de düzenli. Her 3 ayda bir maliye vergi tahsil ediyor.
Korkuyor musunuz? Tehdit ediliyor musunuz?
Şu anda sadece sizden gelen bir tehdit hissediyorum. Takım elbiseli memur yüzünü ekşitti ve ayağa kalktı.
Bizimle işbirliği yapmanızı tavsiye ederim. Bombalı bir saldırıyı araştırıyoruz. Böyle bir cürmün soruşturmasında polisle işbirliği yapmayanları saklayacak bir şeyleri var demektir. Saklamak istediğiniz neyse onu buluruz. Bunun garantisini verebilirim size. Her Tufan Başar.
Sonra iki belge koydu Tufan'ın önüne.
Evinizden bir şeyin eksilmediğine dair şu belgeyi imzalayacaksınız. Bu da bir celp. Bugün öğleden evvel saat 10'da bize geleceksiniz. Dakik olmanızı tavsiye ederim.
10. 1K6N kuralı. Biraz sana yardım etsek iyi olmaz mıydı dedi Martin Klein. Dengler arkadaşına baktı, kaşlarını çattı. Bir ekip kuracağız. Leo, Mario ve ben, biz senin yardımcıların olacağız. Sen bize neyin nasıl yapıldığını göstereceksin, biz de sana yardım edeceğiz.
Harika bir fikir dedi Mario, ücretimizi de kırmızı şarapla ödeyeceksin.
Leo gülümsedi.
Bir acemiler mangası kuracağız desene, ben basında çıkan haberleri bulabilirim senin için. Bunlar ne zaman vurmuşlardı kendilerini? 2010 muydu, 2011 miydi?
2011 Kasım'ında dedi Dengler, keyfi kaçmıştı. Arkadaşı Tufan'ı hatırladı, neler olmuştu hakikaten o dönem.
Haydi ama Georg, evet de diye sıkıştırdı onu Martin, zaten şu sıralar yapacak hiçbir işim yok.
Dengler içini çekti. Beyler, bu olacak iş değil. Polis araştırmasının belli bir akışı vardır, belli kurallara göre yapılır. Bu kuralları bir polis bilir. Size suç biliminin bir takım temel ilkelerini öğretmem gerekir.
''Evet, tam üstüne bastın.'' dedi Klein. ''Bu kuralları bize gerçekten de öğretmelisin.''
Herkes ona baktı bir anda. ''Harika bir fikir. Neden olmasın?'' dedi Mario. Eğer sonra şu acemi dedektifler ekibi hayalinizle başımın etini yemeyeceğinize söz verirseniz, olur tabii, neden olmasın? Belki size bunları anlatmak benim de kafamdakileri derleyip toplamama yardımcı olur. Dengler pantolonunun cebinden küçük bir bloknot ve bir tükenmez kalem çıkardı. Suç biliminin altın kuralı 1K6N olarak formüle edilir ve bu en önemli kural her suç araştırması için iyi bir başlangıç teşkil eder. Temel soru şudur: kim neyi nerede nasıl ne zaman neyle ve niçin yaptı? Bu soruların hepsini cevaplayabildiğiniz anda zaten vakayı çözmüşsünüz demektir.
Demek ki bu soruların her birinin altında bir analiz alanı bulunuyor, dedi Leo. Suçu işleyen kim? İşlenen suç ne? Suç nerede işlenmiş, nasıl işlenmiş? Yani modus operandi, yani çalışma yöntemi. Ne zaman işlenmiş, neyle işlenmiş? Yani nasıl bir silah ya da araçla? Ve tabii niçin işlenmiş? Yani suçun sahiki ne?
O zaman Uwe Mundlos ve Uwe Bernhardt'ın intiharlarını bu 7 analiz alanı içerisinde mi inceleyeceğiz, diye sordu Martin Klein.
Millet, bu gerçekten gerekiyor mu? Çok eğlenceli olduğunu itiraf edeyim ama benim gerçekten başka yapacak işlerim var, diye araya girdi Mario bir anda.
Georg, bir rapor yazıver hemen. Uwe Mundlos ve Uwe Bernhardt ismindeki bu iki neonazi kendilerini vurmuşlardır. Şu tarihte, şu saatte, şu silahlarla. Sebebi, yakalanmaktan duydukları korkudur. İşte bitti. Böylece işini yapmış olursun.
Adamın biri bana 15 bin avro ödüyorsa daha titiz bir iş çıkarmamı da bekliyor demektir. Doğrusunu istersen ben de kendimden bunu beklerim.
Martin Klein, haydi başlayalım, bakalım ben ne yapabilirim. Leo, bana arşivden birkaç haber gönder, ben de araştırmaların şu anda hangi safhada olduğuna bakayım.
Denkler bunun üzerine pes ederek kaldırdı kadehini. Ne isterseniz yapın.
Mario kel kafalı garsona bir kere daha bildiği işareti yaptı.
Bir Nebbiolo daha lütfen.
5. ayının sonu. Sayfa 57.